İyi günler sayın seyirciler. Bir Birlik Zamanı programıyla yine İstanbul stüdyolarımızda karşınızdayız. Bugün stüdyomuzda gazeteci Ekrem Kızıltaş Bey bizlerle. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Programımızın ismi Birlik Zamanı. Birliği, beraberliği, uzlaşmayı, aslında bunları konuşmayı hep amaçlıyoruz bu programda.
Evet.
Sizin önce sizi tanıyarak yalnız başlayalım. Ondan sonra konumuza yavaş yavaş tekrar gireriz. Biraz bize kendinizden bahseder misiniz?
Peki efendim. İsmim Ekrem Kızıltaş malum. Ordu doğumluyum. 1957. Ordu'da ilk orta tahsilimi yaptıktan sonra o zamanki adı İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi İstanbul Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu olan ki şimdi Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi o okulu bitirdim. Talebeliğim döneminde Milliyet Türk Talebe Birliği'nde yayın faaliyetlerinde bulundum. Başka çeşitli faaliyetlerde.
O zaman direkt araya gireyim izninizle. Gazetecilik yüksek okulu okuduğunuza göre zaten gazeteci olmayı hedeflemiş miydiniz?
Yani evet.
Böyle bir idealiniz vardı herhalde.
Yani üniversite imtihanı öncesinde yani lisede okurken de aslında kafamda böyle bir şey vardı. Üniversite imtihanları öncesinde en azından tanıyıp bildiğim ağabeylere sorduğumda onlardan iyi olur falan gazeteci ol demişlerdi. Oradan bir niyet vardı. Dolayısıyla gazetecilik okulunu tercih etmiştim. Bunun Milli Türk Talebe Birliği sonrası orada Tebliğ diye bir dergi çıkarmıştık 79'da. Bir süre onda çalıştım. 80'de bir süre Sebil'de Kadir Mısıroğlu Bey'le ve Mehmet Ertuğrul Düzdağ'ın yönetiminde beraber çalıştık. Sonra bir süre Yeni Devir Gazetesi'nde çalıştım. Askerlik öncesi Hikmet Yayınları diye bir yayın evinde bir süre çalışıp askerden döndüğümde 83 sonu Ensar Vakfı'nın bir yayın kuruluşu vardı. Orada çalıştıktan sonra 84'te Milli Gazete'ye başladım. Ki ilginç bir şeydir belki 76 senesinde gazetecilik okuluna girmeden önce kafamda o zamanlar Milli Gazete okurdum. Ben inşallah bu okula gireceğim, bunu bitireceğim ve Milli Gazete'de çalışacağım diye bir şey vardı, bir niyet vardı.
Ulaşmışsınız.
84'te Milli Gazete'ye başladım. Kısa bir iki aranın dışında 2011'de Erbakan Hoca'nın vefatına kadar Milli Gazete'de kaldım. 21 sene genel yayın yönetmenliği.
Maşallah, çok uzun bir süre.
Aynı daha sonra yazar, yayın danışmanı
olarak.
Bu her
gazeteciye nasip olmaz. 21
herhalde.
Yıl. Evet.
21 yıldan öte belki şöyle düşündüğü, inandığı şeylerin, inandığı davanın sesi olan bir yayın
tabii
organında çalışmak çok daha güzel
tabii
bir şey.
Çok doğru.
Çünkü idealleriniz başka olup maaşetinizi başka yerden temin etme, başka ideallere sahip insanların yanında çalışma durumu olabilir. Allah'a çok şükür Cenab-ı Hak beni orada istihdam etti. Bu arada 2004'te TV5'te hem gazetedeyken TV5'te program yapmaya başladım. Hafta içi 5 gece. Yani 2009'a kadar o sürdü. 2011'de Erbakan Hoca'nın vefatından sonra Milli Gazete'den ayrıldım ve şu anda Haber 7 internet sitesinde haftada 3 gün yazı yazıyorum. Bağcılar Belediyesi'nde başkan danışmanıyım bir süredir. Bunun dışında işte çeşitli televizyon programı. Bir ara televizyon programı yapıyordum TVNet'te Ali Bulaç ve Cevat Özkoya ile beraber. O bir sene önce falan bıraktık onu. Şimdi zaman zaman çeşitli televizyonlara çıkıyorum. Tartışma programlarına, haber programlarına. Bunun dışında Haber 7'de yazı yazıyorum. Ufak tefek bir iki dergi falan gibi yerlerle de bu tür şeyler var.
Ciddi bir birikim, çok ciddi bir birikim i̇nşallah maşallah. Biz de inşallah çok istifade etmek istiyoruz bu programda.
Evliyim,
da.
Bunu da söylemek tabii gerekiyorsa. 8 çocuk babasıyım.
Torun
sayısı da 6'ya ulaştı galiba. Evet.
Allah bağışlasın hepsini.
Allah razı olsun.
Allah babalı büyütsün inşallah. Bir Erbakan hocamızla ilgili bir kitabınız galiba var.
Ha evet.
Ondan bize bahseder misiniz? Çünkü Erbakan hocamızın bizdeki yeri çok büyüktür
doğru,
her zaman için. Çok
için,
dinlemek
evet
isteriz.
Malum 2011, 27 Şubat'ında Erbakan Hoca hakkın rahmetine kavuştu. Hayat Yayınları diye bir yayın evi var. Hayati Bey sahibi işte yöneticisi. Evet. Ve Erbakan Hoca'nın vefatının ardından belki 3-5 gün sonra bir mekanda bir araya geldiğimizde oradaki arkadaş grubu içerisinde Erbakan Hoca'nın hayatını derli toplu bir şekilde anlatan bir kitap olmalı, yazılmalı gibi bir muhabbet başladı. Ben de o muhabbete eşlik ettim. Muhabbetin sonunda Hayati Bey döndü. Evet dedi, bütün bu konuşmalardan dedi aslında sana bir vazife düşüyor. Senin bu işi yapman lazım. ya bu zor bir iş, uzun bir iş, yapma etme falan ama neyse.
Ama siz de çok iyi yapabilecek bir isimsiniz bunu o yüzden.
Aslında evet elhamdülillah iyi oldu. Evet. Çünkü 2011 Mart ayında çalışmalara başladım. Bunun güzel tarafı şu, Erbakan Hoca'nın bildiğim yönlerinin dışında. Böylelikle bilmediğim birçok şeyi öğrenme fırsatım oldu. Tam da o arada belki birçok insan tarafından bilinen ama bir türlü gün ortamına çıkmamış bir takım şeyler vardı. Mesela 1961 Bakanlar Kurulu tutanakları falan yayınlandı. Üzerinde bir takım sıkıntılar vardı onların, yayın yasağı vardı. Onlar falan yayınlandı. Erbakan Hoca'nın orada İstanbul Teknik Üniversitesi Motorlar Kürsüsü doçenti olarak Bakanlar Kurulu'na yaptığı konuşmaların falan metinleri ortaya çıkmış oldu. Evet. Bunun dışında en azından bilinenin dışında birçok kaynağa ulaşma, bilinenleri bir araya getirme, derli toplu bir araya getirme fırsatı oldu. Böylelikle Herkesin Hocası Erbakan kitabının işte herhalde Eylül sonuydu 2011. O şekilde çıkardık.
Evet. Çok önemli bir dergahta yetişmişsiniz Erbakan Hocamızın önünde değil mi? Maşallah. Doğru, evet. Herkese nasip olmaz.
Doğru.
Şimdi bu programımızla da ben tabii bağlantı kuracağım. Çünkü Erbakan Hocamız da her zaman için İslam Birliği'ni savunmuş bir insandı.
Evet.
D8'ler zaten değil mi? Hep bunlar bu amaçla yapılmıştı. Bunları hedeflenerek yapılmıştı.
Doğru.
Bizim de programımızda ana temamız İslam Birliği. İttihad-ı evet. İslam diye de bu tabir edilebilir. Bununla ilgili fikirlerinizle başlayalım isterseniz. Sonra bölgeden ve ülkemizden bahsedeceğiz.
Evet. Şimdi aslında tabii İslam Birliği mevzu 2014 Türkiye'sinde ve dünyasında bazıları açısından sıkıntılı bir konu. Çünkü işin gerçeğinden ya da olması gerekeninden ziyade bir algı problemiyle karşı karşıyayız. Söz gelimi Katoliklerin papası var. Efendim Ortodoksların işte patriği var ya da Yahudilerin baş hahamı var. Dolayısıyla hemen her dinin ya da her mezhebin belli şekilde tepe noktada bir kurumsallaşması söz konusu. Bu ne kadar aktif ne kadar değil ayrı bir mesele. Fakat Müslümanlar ve Müslümanların birliği ya da bu birliği temsil edecek bir takım halifelik ya da başka kurumlardan bahsedildiğinde İçimizden olanlar başta olmak üzere birçok insanın tüylerinin diken diken olduğunu
çok
görüyoruz.
Sevindim, evet.
Bu arka planda yıllardan beri inşa edilmiş çok ciddi bir algı operasyonunun bugünkü sonuçları. Çünkü İslam denilen şey işte şeriat, ki şeriat kurallar bütünüdür eninde sonunda. Mesela herhalde bugünkü hukuk içinde bu da bir yani Türkiye Cumhuriyet Devleti'nin şeriatıdır diyebilirsiniz bir tanım olarak.
Evet.
Burada şeriat denilerek ve şeriatın had cezaları dediğimiz cezalar ön plana çıkarılarak işte istisnai durumlarda el kesmek, kol kesmek, kafa kesmek gibi bir takım şeyler ön plana çıkarılarak kısas gibi konular, işte rejim gibi konular ön plana çıkarılarak dünya çapında ciddi manada bir şeriat karşıtlığı ama esas da İslam ve şeriat birlikteliğinden hareketle bir İslam karşıtlığı inşa edilmiş oldu. Dolayısıyla yine dünya çapında eğer Müslümanlar bir araya gelirler ve onları işte tepe noktada yönetecek birisi falan olursa ola ki ileride bir gün İslam nizamına, şeriata doğru gidebilirler. Dolayısıyla onların buraya gitmesini engellemek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız diye bir gayret var. Bu gayreti dışımızdakilerin yani işte emperyalist devletlerin falan bunu gündeme getirmeleri eyvallah bir bakış açısıdır. Fakat içimizde bulunan insanların bunu anlamıyor olmaları, kavrayamıyor olmaları da herhalde başarılı bir şekilde bu algı faaliyetlerinin içimizde karşılık bulduğunu gösteriyor. Tipik bir şeydir. Türkiye'de bugün işte 77 milyon insandan birçoğuna gidip bu konulardan bahsederseniz tuhaf tuhaf bakarlar. Bilmedikleri, daha doğrusu derinlemesine bilmedikleri için. Halbuki İslam Birliği denilen şey, mesela bugün dünyanın karşı karşıya bulunduğu tablo. Şu anda ne var? İşte yakın zamanda bir El-Kaide'den bahsediliyordu, radikal hareketler. Efendim şu anda IŞİD diye bir şey var, başka bir takım şeyler var. Mesela Ehl-i Sünnet ve Şia arasında çatışmalar var. Türkiye'de oluşturulmaya çalışılan bir Alevi-Sünni gerginliği var vesaire. Bütün bunlar nedir? Bütün bunlar aslında İslam çatısı altında var olan bir takım unsurların yine bilgisizlikten kaynaklanan, cehaletten kaynaklanan bir şekilde birbirleriyle çatıştırılmaları var. Batı tuzağı kurmuş, kumpasını kurmuş ve oradan bir düğmeye bastığında diyelim herhangi bir yerden bir mekanizma harekete geçiyor. Ona karşı olacak başka bir mekanizma oradan harekete geçiyor. Ve eninde sonunda bir araya gelerek bir dakika ya biz bir buradayız. Biz yıllardan beri işte bir buçuk 15 asırdır beraberiz. Bundan sonra da inşallah kıyamete kadar beraber yaşayacağız.
İnşallah.
Biz bu bölgenin imkanlarını beraberce adil ve hakkaniyetli bir şekilde kullanmanın yollarını arayacağımıza. Niçin mesela Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Rusya'nın ya da başka bir uluslararası gücün bölgemizdeki hesaplarına alet oluyoruz? Ya da biz ne yapıyoruz ki onların bu hesaplarına alet olmak durumunda kalıyoruz? Ya da benzeri sorularım.
Yani çok düz mantıkla değil mi?
Bakın düz mantıkla, böyle, çok, evet, basit. Çok basit. Evet. Bakın Aliyan'ın, Allah rahmet eylesin, Ali İzzet Begoviç'in işte herhalde hapishanede düşünürken falan yazdığı bir şey var. İslam aleminin bugünkü durumuna baktığımızda diyor, her şey konusunda Batılıları ve emperyalistleri suçlamamızın çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü neden diyor biz onları suçlayacak hale geldik? Onları suçlayacak kadar kötü duruma neden düştük? Burada diyor, demek ki bizim yapmamız gerekirken yapmadığımız ve yapmamamız gerektiği halde yaptığımız şeyler olmalı. Ve diyor bizim galiba içinde bulunduğumuz durumdan kurtuluşun anahtarı bu iki soruda gizli. Dolayısıyla bizim de öncelikle şu algıyla ilgili problemimiz var. Bu algı nedir? İslam Birliği aman çok kötü, öcü falan filan. Neden öcü? Ya öcü. Neden? Peki Hristiyan Birliği olabiliyor, Katolik, evet, Birliği olabiliyor, Avrupa Ortodoksların Birliği oluyor, şey Avrupa geliyor. Birliği oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nden de sonunda bir birlik.
Doğru.
İşte Çin, Şangay Beşlisi'ni bir başka birlik oluşturmaya, evet, çalışıyor. Arap Birliği var vesaire. Peki ama İslam Birliği neden? İslam Birliği olursa çünkü bütün bu coğrafyada var olan Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği tabii kaynakları birilerinin rahatlıkla kullanmasının önüne geçilebilir. İslam Birliği olursa bölgeyi mesela karıştırabilmek için en azından bir üst akıl, bir üst irade, bir dakika o sana o böyle söylüyor ama öyle değil falan diyebilirse bazı oyunlar engellenebilir.
Evet, İslam
Birliği tabii, İslam Birliği olursa yani başı halife falan olması da şart değil.
Hayır,
bir üst akıl,
ki,
bir üst akıl, bir ortak akıl oluşturulursa, evet, mesela tabii kaynaklar açısından Cenab-ı Hak lütfetmiş, korkunç zenginlikler var. Ama bir bakıyorsun işte bir ülkede imkanlar, zenginlikler zirve noktadayken bir başka ülke berbat bir durumda, evet, sefalet içerisinde yaşıyor. Burada belki kısmi denge kurulabilir. Hani hep söylenir ya, dünya üzerinde var olan zenginlikler üzerinden 1/40 zekat mekanizması harekete geçirilmiş olsaydı kimse fakir kalmazdı diye. İslam alemi içinde bu belki söz konusudur. Problem ne? Bunların sağlıklı bir yolla belki bir envanterinin çıkarılarak işte ciddi sosyal faaliyetler ardından sağlıklı bir dağıtımının yapılabilmesi. Bunun ardından belki ortada IŞİD falan gibi şeyler de kalmayabilir. Problemler kalmayabilir. Çünkü kendi istediğinizi halkınıza izah edebileceğiniz şeyleri yapmaya başlarsınız İslam ülkeleri olarak. Bugün baktığınızda Türkiye'yi ve birkaç ülkeyi istisna tutun. Hiçbir İslam ülkesinde, halkı Müslüman olan ülkede halkıyla barışık iktidar yok. Her yerde diktatörlüğü andıran değişik işte oligarşik yönetimler var. Ve bütün korkuları bir gün ayağımızın altından bu koltuk kayar mı ya da ayağımızın altından halı kayar mı diye. Yaşadığımız şeye bakın, Mısır işte kısa bir süre önce bir devrim yaşadı. Hemen ardından orada halkın seçimi oldu. Parlamento seçildi, peşinden Cumhurbaşkanı seçildi. Önce birileri parlamentoyu feshetti. Evet. Ardından da bir askeri darbeyle Cumhurbaşkanı indirildi. Kim var bunun arkasında? İsrail var, eyvallah. Amerika var, eyvallah. Evet. Ama bir bakışa göre de ağırlıklı olarak Suudi Arabistan ve Birleşik Arap, evet, evet, Arap Emirlikleri, evet, var. Bir dakika, nasıl olabilir böyle bir şey? Evet. Çünkü Mısır'da Mursi'nin yaptığı, devrilmesine sebep olan en önemli şey 1978'de Camp David'le Mısır'ın tabii kaynaklarının İsrail'e peşkeş çekilmesini engellemeye çalışıyordu bu adam. O anlaşmayı iptal etmeye çalışıyordu. Yani İsrail'i memnun eden bir adım atmak için Suudi Arabistan'ı ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin tam olarak belki bir halife ya da işte onun müşavir heyeti falan değil de şimdi bile bir İslam Birliği gibi bir şey olursa, hakikaten İslam aleminde sözü geçen insanların falan oluşturduğu bir üst akıl olsa, böyle bir açıklama yapsa herhalde Suudi Arabistan'da yer yerinden oynar. Ve bir sonraki adımda böyle bir şeye sebebiyet vermemek için herhalde tedbirini alır. Olay şöyle bir şey, günlük hayatımızda da bu var. Yanlış olduğunu bildiğimiz şeylerin yapılmasından çok onun duyulması bizi rahatsız eder. Hani şuyu vukuundan beterdir, yani yayılması olmasından beterdir diye. Şimdi yanlış bir şeyi yapıyor. Nasıl olsa bakıyor ki az sayıda insan bunu dile getiriyor. Yanlışı bir daha yapıyor, bir daha yapıyor. Halbuki bu ciddi manada en azından İslam aleminin duyabileceği netlikte ve gür bir sesle bir dakika arkadaşlar, siz hata yaptınız. Bu yanlıştır. Bu haramdır ya da ne bileyim işte mekruhtur, neyse. Bu söylendiği zaman bir sonraki şey belki düzelebilir. Bu asgari seviyede bir birlik kurmanın gerekliliklerinden birisi. Belki başka bir açıdan şunu söyleyebiliriz. Tipik bir şeydir. Mesela Asr-ı Saadet ve sonraki dönemlerde tabii ki bir takım olaylar, savaşlar, şunlar, bunlar, fetihler falan vardır. Ama mukayese olarak baktığınızda İslam sisteminin hakim olduğu ve Müslümanların yöneten konumda olduğu yerlerde nispi olarak baktığınızda ciddi bir huzur ve istikrar var. Niçin? Çünkü ne kadar askeri gücünüz olursa olsun, ne kadar kuvvetli olursanız olun, herhangi bir yere ele geçirdiğinizde uymanız gereken şer'i kurallar var. Cenab-ı Hakk'ın emirleri var, Efendimiz'in emirleri var, işte oradan hareketle çıkarılmış fıkıh var. Mesela kadınları öldüremezsiniz, çocukları öldüremezsiniz, ekinlere dokunamazsınız, evet. Hayvanları telef edemezsiniz, evet. İhtiyarlara bulaşamazsınız. Adamla işte gitmişsiniz, sizinle harp etmeyen birisini, aa ne güzel sen buradaymışsın diye adamı kesemezsiniz. Niye? Harbi değil o, size savaşmıyor.
Esire bile yemeğinizi veriyorsunuz.
Esire yediğinizden yedirirsiniz. Çok ciddi bir şey var, kısıtlamalar evet. Var. Şimdi yine Bosna'dan müsaadenizle bir örnek vereyim. Tabii. Malum 92'de başlayan Sırp saldırıları 95 Dayton'a kadar yani 3 sene tabii. Dünyanın en kötü şenaatleri işlendi orada. Evet. Ve boşnak askerler de Sırplar kadınlarımızı, çocuklarımızı, ihtiyarlarımızı öldürüyor, evlerimizi yakıp yıkıyor, işte kadınlarımızı af buyurun tecavüz ediyor falan. Biz niye yapmıyoruz dediklerinde Aliya'nın müthiş bir sözü var. Onlar bizim hocamız değil. Bizim hocamız Peygamber Efendimiz. Bize emirleri var, onun yasakları var. Biz nasıl çiğneriz? Evet. Ve onlardan farkımız ne? Şimdi böyle bir şey olduğu zaman bunun getireceği müthiş bir imkan var. Geçmişe baktığınızda mesela Osmanlı 22 milyon kilometre kare doğrudan hükmettiği alan bir dönemler işte 1700'ler, 1600'ler. Belki sözünün ulaştığı yerde Afrika'nın en güneyinde yeni yeni ortaya çıkan şeyler var şimdi. Mesela bir mektup gitmiş ve zulümler bitmiş işte. Endonezya falan Hollandalıların, Belçikalıların zulümler karşısında mektuplar gitmiş, zulümler sona ermiş. Yani ya dur ya geliyorum.
Yani bunun örnekleri çok diyorsunuz.
Çok örnekleri
yani
var.
Yani Hollanda takdirde
tabii
huzur
ki Endonezya'daki Hollanda kolonizatörlere haber gönderiyor. Diyor ki duyuyorum ki oradaki Müslümanlara zulmediyorsunuz. Bu zulmün devam etmesi halinde gelirim. Bu gelirimin ne demek olduğunu biliyor onlar ve duruyor. Yani müthiş bir şey bu. Ve o döneme bakıyorsunuz, farklılıkların bir arada barış içerisinde yaşayabildiği muhteşem bir devir. İlginç olan şu, mesela Pax Romana dedikleri döneme bakıyorsunuz. Romalı yönetici, kalan herkes köle. Pleb miydi? Herkes köle. Romalı yöneticiyorsa herkes köle. Hiçbir hakkı yok. Osmanlı'da öyle değil. Gittiği her yerde kısa bir süre sonra ora halkından yöneticiler seçiyor. Onlarla beraber yönetiyor. Din, dil, ırk, namus işte vesaire hiçbir konuda insanları rahatsız edecek bir sınırlama yok. Muhteşem bir sistem kurmuş. Bugünden geriye bakıyorsunuz, 99'da yanlış hatırlamıyorsam Makedonya'da Arnavut milliyetçisi, Allah rahmet eylesin, sonra vefat ettiğini öğrendim, Müslümandı zannediyorum. Arnavut Sosyal Demokrat Partisi'nin genel başkanı. Şimdiki başbakan yardımcımız Numan Bey'le beraber bir sempozyum için gitmiştik. O kişiyi ziyaret ettik. Adam belli ki milliyetçi, Sırp, affedersiniz Arnavut milliyetçisi, katı bir Arnavut milliyetçisi, Sosyalist Parti vesaire enteresan kişiliği olan birisiydi. Laf arasında dedi ki, Balkanlar Osmanlı gelene kadar birbirini boğazlayan ülkelerden oluşuyordu. Osmanlı geldi işte 1300'den itibaren, Osmanlı gidene kadar 1900'e kadar biz bütün bu bölge huzur ve istikrar içinde yaşadık. 1900'den sonra Osmanlı gitti ve tekrar birbirimizi boğazlamaya başladık.
Aynı şey Orta Doğu halkları da söylemiyor mu zaten Ekrem Bey?
Hepsi yani bu oranın bir örneği. Evet. Yani Orta Doğu için böyle, Kuzey Afrika için böyle, Kafkaslar için böyle, işte kuzeyimiz için, her yer için bu böyle. Niçin? Ha şöyle bir şey söyledi, Osmanlı'yı artık geri getirmek mümkün değil ama Osmanlı'nın o dönemde nasıl yapıp da farklılıkları bir arada barış içerisinde yaşatabildiğiyle alakalı bir takım ana hususlar tespit edip bunu bugüne uygulamaktan başka çaremiz yok demişti o insan.
O ruhun hakim olması gibi.
Sizin de söylediğiniz gibi bugün nereye giderseniz gidin. Hakikaten derinlemesine düşünen her insan bu havzada, bu hinterlandda kime giderseniz gidin. Aklı başında herkes yani diyor Osmanlı sistemini incelemek, ders almak, uygulamaya çalışmak gerek. Uygulamak gerek ya da başka şeyler. Şimdi bu huzur ve istikrar için gerekli. Bu başka şeyler için de gerekli. Nedir o? Osmanlı mantığı ya da ona benzer bir mantık hakim olsaydı bugün mesela Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak'ı bilmem nesi falan filan bütün bu kaos belki olmazdı. Yemen'deki karışıklıklar olmazdı. Somali'deki hatta Sudan'daki şuradaki buradaki karışıklıklar olmazdı. Bir üst akıl bak Sudan birileri senin güneyinde ortalığı karıştırıyor dertleri şu olabilir şunlara dikkat et diyebilirdi. Yani Ömer Beşir'e giderdi ya da ne bileyim evet. Hasan Turabi'ye giderdi bunu söyleyebilirdi. Ama orada Ömer Beşir ya da Turabi kendilerini belki en üst akıl kabul edip pratik olarak danışabilecekleri pek bir şey bulamadıklarından belki hatalar yaptılar Sudan bölündü. Şimdi başka bir bölünmeyle karşı karşıya. Güney Sudan ayrıldı. Darfur evet. Şimdi bölünmek üzere. Neden? Son derece verimli maden yatakları, petrol yatakları var. Evet. Ve adamlar bunu sizi bölerken onların olduğunu söylemeden bölüyorlar. Sonra birden bakıyorsunuz orada petrol varmış evet. Ya da uranyum varmış vesaire. Aynı şey bölgemiz için geçerli. Şu anda Suriye kendi içinde çatışıyor. Niçin çatışıyor? Suriye'nin %80'i Sünni, işte %15 civarında Nusayri var. Yönetim Nusayrilerin elinde, babadan oğula devam etmiş. 24 milyonluk bir ülke Suriye ve kendi aralarında anlaşabilmeleri kolay. Tarihte bunun tarihi derinliğe baktığınızda bu mümkün. Mesele ne? Mesela aslında Esed herhalde Türkiye'nin dediğini yapsaydı. Şimdiki evet. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şimdiki Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun 2003'ten başlayıp 2011'e kadar söylediklerini yapsalardı. Basitçe şöyle. Esed bak dünya değişiyor. İşte bak Arap ülkeleri falan kaynıyor, karışıyor. Sen de burada aslında teorik olarak pek hakkın olmayan bir zeminde oturuyorsun. Babanın vefatından sonra Suriye'de bir takım şeyleri değiştirdin. Halkın sana olan teveccühü çok güzel. Gel bunu biraz daha düzelt.
Demokratikleşir.
Demokratik. Tabii. Tam olarak demokratikleşmesen bile. Adımlar yani at. Bir şey yap. Bir şey yap. Halk kaydı hayat şartıyla sana zaten bu sevgi daha da artar ve seni kimse indiremez.
Yani seçimlere girsin yine kazanıyorsun yine gelsin.
Bir takım şeyler söylüyor ama ne olduysa herhalde dinozorlar dediğimiz bazı ileri gelenleri falan büyük ihtimalle engellediler. Doğru. Çünkü Suriye küçük bir ülke. Çok pratik bir şey söyleyeyim. 2008 ekonomik krizinden sonra 2009'da Suriye Başbakanı ile konuşurken de yanlış hatırlamıyorsam ekonomik kriz konusu açılınca dedik ya sizde durum nasıl? Sizde kriz var mı? Başbakan dedi ki bizde kriz yok. Çünkü bizde ekonomi yok. Ekonomi olmayınca kriz de olmuyor mesela. Şimdi orada bir bakıyorsunuz yapı 3-5 kişinin aileye yakın işte Esed ailesine yakın 3-5 kişinin teyze oğlu, amca oğlu, dayı kızı her neyse onların elinde. O insanlar ellerinden oyuncakların alınmasını istemiyorlar. Halbuki yani ülke oyuncak değildir. Ülke ciddi bir meseledir. Bugün anlayın işte 2011 Mart'ından beri kaos. Kimse rahat değil. Esed de rahat değil. Evet. O aileler de rahat değil aslında. Neden? Nerede ne olacağını, nerede neyin patlayacağını, nerede neyin havaya uçacağını falan bilmediğiniz kaotik bir durum bu. Yani orada trilyoner olsanız neye yarar ki? Evet. Yani en azından Şam sokaklarına çıkıp Emevi Camii'nin oralarında bir ne bileyim işte bir kahveye evet. Gidip bir çay içemeyecekseniz varlığın bir anlamı yok ki ve belli ki daha uzun sürede de bu olmayacak gibi.
O zaman Ekrem Bey şunu sormak istiyorum buyurun. İzninizle. Bu kadar dediğiniz gibi Suriye'de şu son zamanlarda yaşananlar her gün masum birçok kadın, çocuk, sivil insan öldü. Bunlara Batı hep seyirci kaldı, Amerika seyirci kaldı ama ne zamanki işte şu Kobani olayı oldu, işte PKK'ya dokunuldu, müthiş ayağa kalktılar.
Evet.
Bununla ilgiliyorum.
Şimdi efendim Suriye aslında kendisi üzerine Batı'nın yapabileceği bir harekatın bedelini ödeyebilecek bir ülke değil. Çünkü ciddi manada petrolü yok, doğalgazı yok ya da bildiğimiz kadarıyla yok. Yeni yeni arayışlar başlıyor. Mesela öncelikle o mayınlı arazi dediğimiz sınır hattında falan ki önce Türkiye başlattı. Biz onu bir seyahatte haber verince ne güzel biz de başlatalım falan demişlerdi o zaman da. Dolayısıyla bir bu taraf var. İkincisi de Suriye'nin Rusya için ve Çin için ifade ettiği bir mana var. Şimdi burada işte Amerika Birleşik Devletleri attığı tuşun ürküttüğü kurbağaya değmeyeceğini anladığı için oraya girmek istemiyor. Evet. Kaldı ki Esed giderse şayet şu an İsrail'in işgali altında bulunan Golan ya da Golan tepelerinin geleceğinin ne olacağı, yeni yönetimin İsrail'i rahatsız edip etmeyeceği konusu da muğlak bir konu. Onun için Suriye meselesini askıda tutmayı seviyorlar. Tabii dolaylı olarak da şöyle bir şey. Suriye'de şu anda 200 bine yakın insan öldü. 5-6 milyon Suriyeli mülteci konumda. Tabii. Ülke tamamıyla bir kaos içerisinde ve dolayısıyla hiçbir gelişme, ilerleme yok. Dolayısıyla Suriye gelecek bir dönemde istikrara kavuştuğu zaman birileri için çok güzel bir pazar haline gelecek. Ne olacaksa o. Burada tabii Batı'nın geleneksel mantığı, Batı'nın mantığında bize göre insanlar insandır. insan olmaları dolayısıyla muhteremdirler. İnanç ikinci derecede gelir. Ama Batı'da biliyorsunuz o Darwinist ahlak mı ne diyeceksek ona, selektif şey. Yani zayıfsa ölebilir yani. Evet, ölmüş evet. Ne olacak?
Değeri yok. Evet.
Düşünün 2003'te işgal edilmiş Irak'ta şu ana kadar herhalde 1,5 milyon insan öldü.
Tabii.
Halen insanlar ölmeye devam ediyor.
Hiçbir değerleri yok.
Evet, bir dakika tarihe bakalım. 2003 ayı, 2003'te siz burayı işgal etmeden önce hani barış götürecektiniz.
Tabii.
Efendim özgürlük götüreceksiniz, insan hakları götürecektiniz. Hadi şeyi bırakalım, kimyasal silah yalanlarını falan bırakalım da.
Tabii.
Peki ama nerede bunlar? Halen istikrar yok. Evet. O zaman soru şu, niçin istikrar istemiyorsunuz? İstikrar olursa soru sorulacak. Bir dakika ya, bu petrolleri kim kullanıyor? Yani bunun gelirleri kimin cebine gidiyor? Niçin Iraklıların cebine gitmiyor? Ya da niçin Iraklıların cebine atıyorum %20'si gidiyor da Allah Allah Amerika'daki bir şirketin cebine %80'i gidiyor? Bu sorular sorulacak. Ama şimdi herkesin aklı acıyan yerinde. Niçin acıyan yerinde? Can kaygısı var. Yani işte mal mülk kaygısı var. Nesil kaygısı. Bir sürü kaygı var. Kimsenin aklı bir üst noktaya geçip bir dakika ya, bu adamlar bizi soyuyor, sömürüyor falan noktasına gelmiyoruz. İşte İslam Birliği dediğimiz şeyin olmasının istenmemesi, telaffuzunun bile birilerinin hoşuna gitmemesinin arka planında böyle bir şey var. İslam Birliği falan dediğimiz şey teorik olarak şöyle bir şey olabilir. Irak'ta ortalığı karıştıran birileri var falan filan. Yani o İslam Birliği dediğiniz şey işte nasihat etmek, dinlemeyince de belki bir takım yol ve yöntemlerini bulmak diye bir şey vardır. Gerçi evet. Hristiyanlıkta olduğu gibi adam aforoz falan edemezseniz ama en azından dışlama
yaptırımı olur değil mi?
Bir takım yaptırımları vardır. Daha da pratiği belki İslam aleminin külli menfaatleri söz konusuysa, maslahatı söz konusuysa değişik başka yaptırımlar da uygulayabilirsiniz. Çünkü çılgın birisi yani saçma sapan işler yapıp bütün bir ülkeyi perişan ediyorsa başka şeyler de belki uygulanır. Bu herhalde güçle gelinebilecek noktayla alakalı. Ama eninde sonunda Orta Doğu başta olmak üzere Müslümanların yaşadığı yerlerde olup biten şeyler ve bunlara nasıl çözüm bulunabileceğiyle alakalı bir üst aklın, İslam Birliği ya da neyse, bunun devreye girmesi, belki önce bir takım tavsiyelerde falan bulunması, gidip pratik bir takım şeyler vermesi, tedbirler alınmasını sağlaması gibi şeyler ne güzel olur. Ve giderek şunu da belki söylemek mümkün, Batı'nın geldiği nokta, Batı medeniyetinin geldiği nokta, bu alayişten, o parıltıdan biz belki çok farkına varamıyoruz ama normalde insani olarak ya da medeniyet olarak bitiş noktası. Çok pratik bir şey. Mesela Yunanistan'ın haline bakın. Evet. Yunanistan işte 70'li yılların sonunda Avrupa Birliği üyesi olmuş. Aa ne güzel, Avrupa Birliği üyesi, son derece ferah, refah falan bir ülke diye gözüküyordu. Ama şu anda ekonomik olarak battı.
Evet.
Niçin battı? Avrupa kendisinden olan insanların yaşadığı Yunanistan'a geldi. Şöyle bir baktı etrafa. Para edebilecek, gelir getirebilecek her şeyi satın aldı. El koydu. Ve Yunanistan'a da devlet olarak muhteşem paralar harcattı. Bol miktarda borç verdi. En son borçların ödenmesi noktasına gelince de Yunanistan'da para yok. E para olmayınca da işte bir iflas manzarası ortaya çıktı. Hadi seni kurtaralım falan deseler de Yunanistan'ın artık bir devlet olarak kendi ayakları üzerinde kalkma şansı kalmadı. Çünkü sıfırı tüketti. Aynı durumda ana kara ülkeleri işte İngiltere, Fransa, Almanya, kısmen Avusturya dışındaki ülkelerin çoğunun karşısında böyle bir sıkıntı var. İtalya sıkıntılı kısmen. İtalya'nın kendi içinde problemleri var. Kuzey, güney falan gibi. İspanya'da sıkıntı var. Portekiz'de var. Çeşitli sıkıntılar oluyor. Mesele ne? Ana çekirdek Almanya, Fransa ve İngiltere çevrede bulunan kendilerinden birlik oldukları ülkeleri sömürüyorlar. Nasıl sömürüyor? Dolaylı yoldan para çok. Geliyor, aa ne güzel bir işletme diyor, satın alıyor. Ve satın aldıktan sonra Yunanistan'da aldığı işletmenin gelirleri mesela Almanya'ya kayıyor. Macaristan, yeni o Doğu Blok ülkelerinden falan yeni kaydolan ülkelerin tamamını şu anda
kaynakları sömürmüş.
Sömürüyorlar. Mesela Bulgaristan, Avrupa Birliği üyesi. Şu anda gidin Bulgaristan'a. Nüfusun dinamik kesimi hepsi Avrupa işlerine gittiler. Bulgaristan'a köylere falan kasabalara gittiğinizde bir sürü boş evler var. Ve mesela neredeyse bedava denilebilecek fiyatta alabiliyorsunuz. Çünkü artık fonksiyonel değil, bir işe yaramıyor. Nerede bu insanlar? Peki Bulgaristan'ın bunların çalışmalarına, çabalamalarına, tarım yapmalarına ihtiyacı yok mu? Var. Peki nasıl karşılanıyor bu? Şimdilik problem yok gibi. Ama bu işin yarını var.
Yani geleceğimiz nokta şu mu? Yani Batı'daki birlikler de aslında tükeniyor mu?
tükeniyor ve bir takım merkez ülkeler diğerlerin hepsini ciddi şekilde sömürüyor. Bunun anlamı şu, Amerika Birleşik Devletleri çok daha fazla sömürüyor. Onlar kendi aralarında sömürüyorlar. Batı'nın artık dünya üzerinde bulunan 7 milyar insana bir medeniyet projesi olarak kendini sunup, bakın işte ben dünyada insanlığın gelebileceği en güzel noktayı buldum deme şansı bitti. Niye? Ben sizi sömürüyorum diyemediği için başka şeyler söylüyor.
Ya da getirdi önümüze medeniyetler çatışmasını koydu.
Tabii
zaten
ki.
Bunu da birçok yerde gösterdi.
Falan evet, filan. Tabii. Ama şöyle bir şey var. Yani İslamiyet, Müslümanlık, şimdiki görüntüdeki o algı operasyonu için ortaya çıkarılmış şeyleri bir kenara bırakırsanız, varlığınız varsa zekat vereceksiniz, zataka, sadaka evet. vereceksiniz. Varlığınız varsa ekonomiye yatıracaksınız, zatı halde tutmayacaksınız. Niçin? Evet. Öyle ben evde tutarım, saklarım, yok öyle şey. Niçin? Cenab-ı Hak onu yasaklamış bir. İkincisi de ekonomiye vermediğin zaman kısa bir sürede bitiyor. Zekat vermek zorundasın. Ha vermezsin, bunda cezası var. İnanmış bir insansan bunu yapmama şansın yok senin. Dolayısıyla orada ciddi müeyyideler var ve dinimiz bütün o kurallarıyla beraber bize kendimizden olanı ve olmayanıyla herkesi nasıl idare edeceğimizi mükemmel bir şekilde göstermiş. Tarihe baktığınızda işte Pax Otoman denilen dönemde bir bakıyorsunuz kimsenin sıkıntısını mucip olacak hiçbir şey yok. Tipik olaylardandır herhalde Fatih Sultan Mehmet döneminde. Venedik'ten ve birkaç yerden Osmanlı mülkündeki Hristiyanların durumunu araştırmak üzere bir heyet gelir Türkiye'ye. Padişahla görüştürürler. Derler ki mesela sizin Kayseri'de, Konya'da, İstanbul, Bursa, Edirne buradaki mahkemelerinizin durumunu merak ediyoruz. Yani Hristiyan tebaaya, Yahudi tebaaya nasıl davrandığınızı merak ediyoruz. Onların sıkıntı içinde olduğunu düşünüyoruz, görmek istiyoruz. Tamam der padişah. Yanlarına insanlar verir. Gidin istedikleri gibi tetkik etsinler diye. Adamlar bu saydığımız yerler falan gezerler, geri dönerler. Derler ki tuhaf bir şekilde gördük. Her yerde siz bütün bu o zaman millet işte Yahudi milletine, efendim Ermeni milletine, Rum milletine neyse o azınlıklardan olan herkese kendi mahkemelerini kurma imkanları da tanımışsınız ama baktık hiçbirisi kendi mahkemelerini kurma ihtiyacı hissetmemişler. Çünkü gittikleri bütün o Osmanlı mahkemelerinde kadılıklarda adalet hakkıyla tecelli ediyor. Yani bunlara gerek bırakmamışsınız. Demek ki adalet ve hakkaniyet denilen şeyi sağlıklı bir şekilde uyguladığınız zaman insanlar bir arada rahat bir şekilde yaşayabiliyor. Osmanlı'da yine istisna haricinde isyanların falan filan olmayışı, dışarıdan karıştırılmadığı sürece kimsenin herhangi bir sevdaya kapılmamasının belki temel meselesi de bu. Dolayısıyla gelecekte belki bu tür şeyler üzerine bina edilmek durumunda. Biraz önce o Arnavut siyasetçinin ki Arvan Caferi'ydi ismi. Allah taksiratını affetsin. Buna göre birçok insanın söylediği bir şey var. Mesela Yunanistan'dan bahsettik. Yunanistan'da çok telaffuz edilmiyor ama yahu Osmanlı dönemi çok güzel bir dönemmiş. Acaba gene Osmanlı olamaz ama yani benzer bir şey oluşturamaz mıyız diye uğraşan ciddi ciddi entelektüeller var.
Özür dilerim. Dediniz ya benzer bir şey dediniz. Bu önemli. Şundan dolayı önemli Ekrem Bey. Bazı kişiler Osmanlı sözünü duyduklarında irite oluyorlar. Şimdi onları da iyi açıklamak açısından siz çok güzel açıkladınız zaten. Oradaki ruh, oradaki mantık, mantalitenin hakim olması yoksa yeniden Osmanlı'nın dirilmesi. İşte bunu düşündüklerinde irite oldukları için belki onları da rahatlatmak adına.
İrite olanların bir kısmı gerçekten irite oluyorlar. Çünkü
zihin
haritaları öyle oluşturulmuş ama esas bence rahatsız olanlar büyük ihtimalle kripto kimliği olan insanlar. Kim olduklarının ve bu tür bir şeyin ne demek olduğunu bildikleri için bunun kendi kafalarındaki sistemi ve konforu bozabileceğini düşünüyorlar. Şöyle açabiliriz bunu. Mesela Türkiye'de bence yakın dönemde yaşadığımız birçok sıkıntının arka planında bir tür hesaplaşma mantığı vardır. Bakın Şinasi işte 1800'lerin sonunda efendim hikayeler yazan, gazetecilik yapan falan bir isimdir. Devlet memurudur. O dönemin şartları gereği sakallıdır. Şinasi sakalını kestiğinde devlet memuriyetinden atılmıştır. Bu ilginç bir şey. Ve o dönemde mesela işte tesettür falan filan gibi konularda ciddi bir şey vardır. 1800'lerin sonunda sakalını kestiği için devlet memuriyetinden atılan Şinasi vardı. 1900'lerin sonunda da Türkiye'de 1980-90'larda sakallı olduğu için devlet memuriyetinden atılan ya da alınmayan insanlar vardı. Ve başörtülü oldukları için üniversitelere değişik yerlerde alınmayan insanlar vardı. Bu nedir? Bu zannediyorum bir zihin haritası. Birileri halen Türkiye'de varlıklarını kamufle etme gereği hisseden birileri varsa, bu birileri kendilerini bazı şeyleri, kendileri nasıl bazı şeyleri gizlemek zorunda kalıyorlarsa, Türkiye'deki büyük çoğunluğun da bazı şeyleri gizlemek zorunda kalmasını hedefliyorlar gibi. Bunun ötesinde de şöyle bir şey var. Türkiye gerçek manada kendi ayakları üzerinde kalkabilir ki elhamdülillah bugün epey bir mesafe alındı. Ve gerçekten kendi kararlarını kendi almaya başlarsa mantıksız şeyler bitecek. Mesela başörtüsü yasak mı? Niçin ya? Ya yasak. Niçin? Efendim işte şöyle oluyor böyle oluyor. Hayır. Bunun sıfır noktası nedir? Yani isteyen takar, isteyen takma. Sıfır noktası budur. Efendim işte takanlar takmayanlara karşı zulüm uygulayabilir. O zaman demek ki teorik olarak takmayanlar da şu anda takanlara karşı zulüm uyguluyor. Yani argüman olarak berbat bir şey bu. Ama yıllardan beri bunu anlattılar bize. Dolayısıyla kripto kimlikler falan şimdi atıyorum. Herhangi bir markanın Türkiye'de mümessili olup onu ithal ederek Türkiye'de satan birisi, aa ne güzel biz bunu Türkiye'de yapalım dediğinizde canı sıkılır. Niye, ne güzel ithal ediyor, satıyor adam. Ki geçmişte çok yaşandı. Yani Türkiye'de şu anda sanayici falan olarak geçinen birçok insan, Türkiye'nin sanayileşmemesi, kendi motorunu üretmemesi için, halen kendi arabasını yapmaması için uğraşıyorlar. Tipik bir olaydır. Erbakan Hoca'yla dolaylı olarak bağlantısı var. 1961 senesinde Aydınlar Kulübü, sonra Aydınlar Ocağı adını alıyor. O zaman Aydınlar Kulübü, Sebahattin Zaim rahmetli ve bir takım insanlar Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel'e gidiyorlar. Diyorlar ki efendim Türkiye'nin sanayileşmeye ihtiyacı var. Yani bu konuda işte bir şeyler yapılmalı falan. Çok ilginç bir şey söylüyor. Diyor ki tuhaftır diyor, sizden önce diyor yanımda işte Türkiye'nin en büyük sanayicisi olarak geçinen zat ve oğlu vardı. Onlar da bana Türkiye'nin sanayileşmemesi gerektiğini anlatıyorlardı diyor.
Çok enteresan.
Çok enteresan bir şey bu. Niçin? Bir dakika ya, sanayileşmemeyi niçin savunursun ki? Yani o artı değer dediğimiz şey var. En de sonunda işte mesela şu an pratik bir şey, cep telefonlarımız var. Metal ve plastik değeri büyük ihtimalle işte 8-10 dolarlık bir şeyi yeri geldiğinde 600-700-800 dolar vererek alıyoruz. Birçok ilgili devlet görevlisi de söylüyor işte bilmem kaç kamyon domates gönderip işte bir tane telefon alıyorsun. Yani niye sanayileşmeye karşısınız? Niye karşısınız? Ha bunun izahı arka planda başka bir şey. Ne güzel bir sistem kurulmuş. Dışarıdan alıyorsunuz, siz onu Türkiye'de dağıtıyorsunuz, satılıyor, paranızı kazanıyorsunuz. Ve şunu biliyorsunuz, eğer birisi üretim yaparsa sizin bu imkanınız elden gidecek. Orada tabii vatanperverlik dediğimiz şey devreye giriyor. Ya sen bu ülkeyi seviyorsan bu ülkenin kendi ayakları üzerine kalkınması lazım. O zaman sanki arka planda başka bir şey var. Ne o? Yani bu ülkede olmakla, bu ülkenin vatandaşı olmakla beraber bu ülkenin kalkınmaması yönünde kendini mecbur hisseden birileri var. Eninde sonunda bunlar ve başka şeyler de falan karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. İşte o birlik dediğimiz, İslam birliği dediğimiz şey belki oluşacak bir üst akılla en basit problemden en kompleks probleme kadar birçok şeyin halledilmesi mümkün olabilir. Yine bence bu konuda söylenebilecek şöyle bir şey de var. 2004 senesiydi yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye-Avrupa Birliği görüşmelerinin belli bir aşamasında Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'yi dışlama gayretine girmişlerdi. O dönemde İngiliz medyası Türkiye'yi savunma sadedinde ilginç yazılar yayınlandı. Yani başlığı belli başlı İngiliz gazeteleri. Türkiye'yi hor görmeyin, Türkiye'yi hakir görmeyin, Türkiye'yi sadece sizden bir şey almak için bekleyen bir ülke olarak değerlendirmeyin, yanılırsınız. Çünkü Türkiye tarihte farklılıkları bir arada barış içerisinde yaşatmış bir uygulamanın varisidir. Dolayısıyla Türkiye'den bizim öğrenmemiz gereken çok şey var. Çünkü onlar farklılıkları bir arada yaşatan iradenin şu anda genetik mirasçısı konumundadırlar gibi yayınlar yaptı. Evet. Bu belki o zaman şeydi, rüşveti kelam kabilinden bir şeydi ama bu aslında bir gerçeğin ifadesi. Evet. Çünkü hepimiz herhalde bir şekilde gördük, Avrupa ülkelerine falan gittiğinizde benzer olanların kolonileştiği, benzer olmayanların gettolara itildiği, evet, benzer olmayanların neredeyse insan bile addedilmediği bir yapı var hala. Bütün işte 21. yüzyıldayız, 2014 senesindeyiz. İnsan hakları, özgürlükler falan falan falan bir sürü parlak laf var. Ama eninde sonunda kendinden realite olmayanı var, itiyor adamlar. Evet. Ve bakın Avrupa'da işte her şeyin, 21. yüzyılın her şeyin, bütün hakların, özgürlüklerin, insani olanın zirveye çıktı dediğimiz dönemde Avrupa'da falan aşırı sağın gelişmeleri var. Irkçıların, işte o neonazilerin, evet, dazlakların falan gelişmeleri çok daha hızlanmış durumda. Niçin? Çünkü bununla eş olarak bir, Batı'nın insanlara anlatabileceği şey, medeniyet olarak anlatabileceği şey fazla kalmadı. Artı zaten çoğunluğu galiba uyuşturarak varlıklarını sürdürme durumundalar. Halbuki İslamiyet bütün tazeliğiyle ortada. Bir dakika, evet, senin yaşama hakkın var, onun da yaşama hakkı var. En kötü halde bile ona yapabileceğin şeyler sınırlıdır. Seninle savaşırsa onunla savaşırsın. Seninle savaşmazsa savaşamazsın. Evet. Yani bireysel olarak ona bir şey yapamazsın. Eğer herhangi bir sıkıntı varsa kurumsal olarak yapabilirsin. Bu da belli bir mekanizmalardan geçiyor. Yani muhteşem bir sistem şu anda işte rafta, bir şekilde kendisine müracaat edilmesini, bir şekilde devreye alınmasını, sadece Türkiye'nin, sadece İslam ülkelerinin değil, aslında bütün dünyanın belki uyum sağlamasıyla insanca yaşanabilecek bir şeyi vaat ediyor bize. Şimdi belki örnek vermek gerek, işte arka fonumuzdaki bu ışıltının arkasında herhalde korkunç insan hikayeleri vardır. Burada yaşayan evsizler, burada yaşayan ve belki artık kendini uyuşturucunun kollarına teslim etmiş insanlar, bu dağdağlı görünüşün arkasında yaşanan tecavüzler, katliamlar, şunlar bunlar, bütün bu parlak ışıkların arkasında yaşanan mutsuzluklar, ki herhalde her zaman geçerli olan bir şey. Buralara gitmişseniz işte gece de sokağa çıkarken dikkatli olun.
Tabii.
Yalnız da kesinlikle hiç parasız olmayın.
Eskiden uçakta gitmeden zaten
tabii uyarırlardı. Evet. Şimdi herhalde herkes bildiği için uyarmıyorlar. herhangi bir şekilde bir şeye maruz kalırsanız itiraz etmeyin. Yani sizden istenen neyse onu yapın ki canınızı kurtarasınız falan. Aa, çok güzel yerler ama yani arka planda, yani eninde sonunda o zaman bu bina jungle'ında dolaşmaktansa bir ağaç jungle'ında dolaşmak daha iyi. Belki hayvanların çünkü merhameti daha fazla olabilir. Karnı toksa dokunmaz sizi işteyse. Dolayısıyla her şey çok parıltılı, çok güzel ama arka planda insani olan bir şey kalmamış durumda. İslam ve İslam Birliği bu açıdan Türkiye için, İslam alemi için, bütün dünya için çok güzel ufuklar sunuyor. Problem şu.
İzninizle.
Buyurun.
Daha da önemlisi de İslam Birliği farzdır değil mi Ekrem Bey?
Kesinlikle
bu
farz.
Bu çok önemli.
Tabii ki kesinlikle.
Allah'ın bir ayetini ben de söyleyeceğim. Tabii
Cenab-ı Hakk'ın emridir. Efendimizin emirleri arasındadır.
Evet.
Ve yani eninde sonunda her Müslümanın bir şekilde bunun için uğraşması gerekir.
Nihayet Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılıp dağılmayın diye buyuruyor Cenab-ı Allah. Değil mi?
Evet. Tabii ki.
Farzdır. Bundan dolayı da istemeliyiz ve istetmeliyiz. Mutlaka. Aslında şu anki inşallah konuşmalarımızda buna dua Allah kabul etsin inşallah.
İnşallah.
O amaçla konuşuyoruz.
Umulur ki öyledir. Dualar umulur ki karşılık bulur. Çünkü herhalde yakın vadede gözükmese bile uzun vadede, orta ve uzun vadede bundan başka yol yok. Çünkü bunun dışında ne bu bölgenin, ne İslam coğrafyasının tümünün, ne de dünyanın çok başka bir şansı da yok. Dünya, işte az önce söylemeye çalıştım. Avrupa Birliği mesela arasını alıyor ülkeyi ki siz şu ne güzel bak kendisinden olanı alıyor diyorsunuz. Fakat bir bakıyorsunuz içini boşaltıyor. Yani yok hale getiriyor. Ve Avrupa Birliği içerisindeki işte Almanya, Fransa ve İngiltere dışındaki ülkelerin şimdi kara kara düşündüğü bir şey var. Tamam da mesela 2030 senesinde, 2070 senesinde mesela Belçika diye bir şey olacak mı?
Evet.
Ya da Hollanda diye bir şey olacak mı? Ya olmasın, ne önemi var Avrupa Birliği diyenlere, ama Almanya olacak. Ama Fransa olacak. O olacaksa ben niye olmayayım? Yani tuhaf bir soru bu. Yani bunun gibi birçok şey var. Burada Batı kendi içine verebileceği cevapları tüketmiş durumda. Sürekli kendi kendilerini, kendi aralarında güçlü olanın zayıfı yediği, ezdiği bir şey. Ama daha çok güçlüsü ve zayıfıyla bir araya geldiklerinde İslam ülkelerini, Müslümanları ezmeleri hali var. Müslümanların öncelikle ezilmekten, birbirlerine düşürülmekten, kendi aralarında birbirlerine kırdırılmaktan, bir türlü kendi ayakları üzerinde durmayı, yani eninde sonunda Batı ile kavga etmeye de gerek yok. Yani eşit taraflar olarak oturup bir takım anlaşmalar yapmayı düşünebilir hale gelmeleri lazım. Bunun yolu da yani ben işte şunları bitiririm, ben bunu bitiririm falan değil. Çünkü 1400 senedir, 1430 senedir bitmemiş bu. Ve bitmez. Neden? Onun kaynakları var kendine göre. İnsan aklının sınırları var. Bilgi edinebildiği kaynaklarla alakalı değişik şeyler var. Dolayısıyla ne Şia'yı bitirebilirsin, ne şunu bitirebilirsin, ne bunu, ne Nusayr'ı. Bitmez o. O evet. Bir kaynak olarak devam eder. Geçmişte kavga etmediğimiz, bir arada barış içerisinde yaşadığımız ve yani kendi cüssemizin çok daha fazlasını barış içerisinde yaşattığımız dönemler vardı. Şimdi mukayese ettiğimizde, bugünle karşılaştırdığımızda o dönemde hayat çok daha güzeldi. Yani şekil değişti belki ama ihtiyaçlar değişmedi. İnsanların ihtiyaçları aşağı yukarı aynı. Karşılanma şekilleri değişti. Dolayısıyla bugün de aynı şeyleri karşılayabiliriz üzerinde çalışarak. Ama zannediyorum önce kendi aramızdaki, İslam ülkelerinin arasındaki problemlerin çözülmesi, tabii. Bu problemlerin çözüm yolunun bulunması lazım. İslam Birliği'ne giden yolda, işte bunun için de galiba önce bir birlik oluşturmak, bu birlikten işte yanlış yapılanların işaret edilmeleri, uyarılmaları, belki oraya taze bir akıl verilmesi gibi sağlanabilir. Zor. Ama gerekli. Yani illa
ütopya olarak da görülmemesi gerekiyor ama öyle
hayır,
değil mi?
Yani
bazı kesimler maalesef bunu dile getirdiğimizde bunun bir ütopik bir şey olduğunu söylüyorlar.
Öyle söylemek hoşlarına gidiyor.
Evet, halbuki Allah'ın gücüne tabii. iman açısından da uygun olmayacağını tabii düşünüyorum. Çünkü yapacak olan Allah. Biz buna dua edeceğiz. Sebebe sarılacağız. Fiili duada bulunacağız. Sonucu yaratacak olan Allah. Yani o zaman Allah'ın gücünü takdir edememek olur diye düşünüyorum. Aşağı.
Tabii ki ütopik olsaydı Efendimiz'in işte peygamberliğini insanlara açıkladığı dönemde 3 kişi, 5 kişi, 7 kişi, 10 kişi, 40 kişi son derece zayıf, son derece belki namüsait gözüken bir ortamda işte Medine'ye hicret ve hicret sonrası bir bakıyorsunuz 40-50 yıl geçmeden İslam Fas'a ulaşıyor. Yani artık kara bitiyor. Sahra olmasa herhalde aşağıya da geçerlerdi. Evet. Türkiye'de Konya yönlerine kadar gelinmiş, Hazar Denizi'ne kadar gidilmiş, Çin'e kadar ulaşılmış. Yani bir dakika, yani Ütopya denilen şey herhalde böyle bir şeyi düşünmek ütopya olurdu. Ki Efendimiz'in hadis-i şeriflerinde var işte. Kisra'nın bileziğini takarken görüyorum işte İstanbul'un fethini müjdeliyor falan filan. Yani eninde sonunda ütopya denseydi buna da ama gerçekleşti. Niçin gerçekleşti? En önemli şey Cenab-ı Hakk'ın yardımını alabilmek. Onu alabilmek de düzgün davranabilmekle alakalı, ona layık olabilmekle alakalı. Ve bence Türkiye ve İslam alemi açısından en önemli şey bu. Cenab-ı Hakk'ın yardımı, onun rızası niyet edilerek yola çıkıldığında, Cenab-ı Hakk'ın yardımı geliyor. İnşallah. Onun rızası niyet edilerek yola çıkıldığında sadece belki zafer olarak, fethi olarak falan değil, ekonomik rahatlık olarak da çeşitli şeylerle geliyor. Zannediyorum İslam ülkelerinde bulunan herhalde 2 milyara yakın Müslümanız. Çeşitli ufak tefek farklılıklarımıza rağmen eninde sonunda Cenab-ı Hakk'ın rızasını arayan bir yola girebilirsek, bu da çok basitçe emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmak, detaylara doğru inmek, belki sadece kabahatlarıyla olanın dışında belki hikmet taraflarıyla işe bakabilmek ve oradan dua ederek, ki duanızdan başka neyiniz var da buyuruyor Cenab-ı Hak, dua ederek belki onun nusretini, yardımını istemekle çok değil herhalde, ciddi manada böyle bir bilinç olursa çok kısa bir sürede umulmadık şeyler gerçekleşebilir. Umulmadık başarılar gerçekleşebilir. Ve aslında dünyanın da idare eden, yani kabuk, en o krema tabakasını bir kenara koyarsanız, ne sonra dünyada yaşamakta olan insanların istediği de böyle bir şeydir. İnsan fıtratı adalet ve hakkaniyete yöneliktir. Yani zulmetmekten zevk almaz, zulmü izlemekten zevk almaz. Öyle bir şey yapıyorsa zaten hastadır. Tabii. Yani herhalde hastaneye yatırılması gerekir. Bunun dışında ortalama insan normalde adalet ve hakkaniyeti fıtrat olarak hisseder, ondan yanadır. Böyle bir şey de sadece işte kendimizin, Türkiye'nin, İslam aleminin değil, belki bütün insanlığın ciddi manada rahat yaşamasını hedefleyebiliriz.
Evet, çok doğru söylüyorsunuz, güzel söylediniz. Peki efendim, şimdi bölgede birlikten bahsettik, İslam Birliği'nden bahsettik. Kendi içimizde, yani ülkemizdeki bir birlikten de tabii ki muhakkak söz etmek gerekiyor. Çünkü kendi işimizde birliğimizi sağlayamadığımızda zaten bölgede birliği de sağlamamız mümkün değil. Bunu şunun için açtım. Biliyorsunuz Güneydoğumuzda bir şey var. Ciddi bir sıkıntı. Problem var. Sıkıntı var. Evet. Geçen günde bu Kobani olayını vesile ederek eylemler yaptılar. Aynen. Ki çok çirkin boyutlara ulaştı bu, biliyorsunuz. Aynen. Can kaybı da oldu. Bununla ilgili ne söylemek istersiniz?
Şimdi mesele şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1920'de Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplanması, 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle işte Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş dediğimiz bir süreç ve o süreçten bugüne kadar çeşitli aşamalardan geldi. 2014 senesindeyiz. Bu süreç içerisinde Türkiye'de yaşayan çeşitli kesimler, etnik olarak ya da dini olarak, mezhebi olarak çeşitli mahrumiyetler yaşandı. Ama genel olarak Türkiye'de herhalde hakim çevreler dediğimiz bir çevre dışında kalan herkes çeşitli şekillerde negatif ayrımcılığa uğradı. Doğru. Çeşitli sıkıntılar doğru. çekti. Evet. Bu süreçte Kürtler de etnik olarak kendini Kürt olarak tanımlayan insanlar da çeşitli sıkıntılar çekti. Ha, nispi olarak onlar mı fazla çekti? Mesela Güneydoğu Anadolu bölgesi mi fazla sıkıntılıydı? Karadeniz mi? Bunun derinlemesine baktığımızda herkesin aklı Aceh'in yerindedir. Mesela ben Karadeniz deyince aklıma, ben Orduluyum, hanım Rizeli. Mesela Rize aklıma gelir ve Yavuz ve Midilli zırhlılarının şapka takmıyorlar diye Rize'yi bombalaması aklıma gelir. Bu ülkenin gemilerinin, bu ülkenin silahları kuvvetlerine ait gemilerin gelip kendi halkını bombalaması tuhaf bir şeydir. Şapka takmıyorlar diye. Ya da ne bileyim işte yine o dönemlerde Kur'an kurslarının yasaklanması, insanların orman içlerine gidip ormanın girişlerine erkete koyarak Kur'an öğrenmeye çalışmaları, jandarma geliyor diye haber verildiğinde Kur'an-ı Kerimleri kaybedip işte nevalilerini açıp piknik yapıyormuş numaralarına yatmaları aklıma geliyor.
Yani birçok acı çekti bu ülkede.
Herkes acı çekti, ciddi acılar çekildi. Bu niyeydi? Belki bir ulus devlet oluşturma gayretleri ya da biraz öte noktaya gidebilecek olursak, yani Türkiye'yi acaba kendi arzu ettiğimiz biçimde bir dönüştürebilir miyiz gayretleriydi belki, ama her şey aslına çeker. Elhamdülillah Türkiye işte epey sıkıntılardan sonra 50'den itibaren başladı ve şu anda aşağı yukarı yine kendi mecranı buldu. Burada Türkiye'nin Türkiye sınırlarında yaşayan ve bir takım problemler olan insanlar var. Biz bu insanlarla 1000 senedir beraber yaşıyoruz. Çeşitli sıkıntılar olmuş aramızda. Belki zaman zaman onların haddi aştığı, zaman zaman da belki çeşitli sebeplerle bizim demeyelim de, çünkü önceden böyle bir ayrım yoktu. Yani Osmanlı döneminde bu Türk bunu şunu yapalım, bu Kürt bunu şunu, yoktu böyle bir şey ki, beraberdik. Doğru. Yani padişah vardı, işte belki vezirler şunlar bunlar vardı. Bunun içinde Rum'u vardı, Ermenisi vardı, Kürt'ü vardı, Laz'ı, herkes vardı orada ve kimsenin etnik yapısının herhangi problemi yoktu. Zaman zaman dini özelliğinin de belki çok önemi yoktu. Niye? Dışişleri Bakanları Rumlardan olurdu daha çok falan. Kobani Akdel mevzusu çok ilginç. Nedir o? Kobani nedir? Efendim yanındaki doğu ve batısındaki iki kantonla birlikte 2011 Mart'ından itibaren karışan Suriye'de Esed'in akıllılık, kendine göre akıllılık edip Kürtler konusunda içi rahat olsun diye onlara verdiği bir bahşiştir bu bölge. Ben şuna inanıyorum. Yarın öbür gün Allah korusun Esed tekrar Suriye'ye hakim olursa gelip ilk el koyacağı ya da ilk canını yakacağı yer oralarıdır. Evet. Niçin? Benim ülkem diyor adam buraya. Benim ülkemde siz Allah Allah, siz ne devleti kurmaktan bahsediyorsunuz? Ne Rojava'sı, ne Kobani'si, aynel Arap'tır orası. İlk diyecek odur. Şimdi mesele ne? Türkiye'nin hemen güneyinde. Zaten Türkiye'nin 1980'den beri çok çektiği bir konuyla alakalı. PYD diyor ki biz burada bir devlet kurduk. Çok bunu telaffuz etmiyorlar ama öyle. Kanton. Yani kanton kurduk. Tamam, başka? IŞİD var. Özgür Suriye Ordusu var. 2011'de bu olaylar başladığında Türkiye demiş ki ya bak Özgür Suriye Ordusu. Burada adil ve hakkaniyeti olmayan bir rejim var. Çok küçük bir asamblaya dayanıyor, insanlara zulmediyor. Sizi de kısa bir süre öncesine kadar, ben hatırlatana kadar sizi de vatandaş olarak da kabul etmiyordu bu. Evet. Yarın tekrar işi eline geçirirse sizin gene canınız okuyacak. Evet. Gelin şu adam hep beraber devirmek için Özgür Suriye Ordusu'na destek olun. Hayır dediler. O bahşişle kenara çekildiler. Tuhaf bir şey oldu. Burası bizim devletimiz diye. Kendileri gibi düşünmeyen herkesi dışladılar. Özgürlük, barış, insan hakları vesaire, o yok. Ne o? Bizim gibi düşünüyor musun? Evet. Düşünmüyor musun? O zaman kaybol. Hı hı. O dönemde Türkiye oradan gelen bir sürü mülteci almak zorunda kaldı. Kendileri gibi olmayanları işte vurdular, kırdılar, katlettiler, gönderdiler. Kanton kurduk dediler. IŞİD oradaydı o dönemde. Bu IŞİD onların yanında işte Türkmenleri vurdu, orayı vurdu, burayı vurdu. Ses çıkarmadılar. Mani olun, mani olmaya göre gene ses çıkarmadılar. Ne olduysa IŞİD birden onlara dönünce feryat başladı. Evet. Bize yardım edin. Şimdi bakın matematiği şu. Kobani, Salih Müslim, PYD yardım mı istiyorsun? Evet. Ne istiyorsun? Oraya geleyim. Zinhar gelme. Niye gelmeyeyim? Sen gelirsen bunu işgal addederim. Ya adam seni öldürüyor. Ya seni yok ediyor. Bak senin nüfusun tamamı bende. İşte 200 bine yakın insanı ben kabul ettim. Sen orada bir avuç insansın. Ben oraya gelsem mi? Yok, zinhar gelme. Ne istiyorsun? Yardım istiyorum. Ne istiyorsun? Silah ver. Senin adamın yok. Var var yahu, yok adamın silahı.
Aynı zamanda PYD PKK'nın
tabii PKK'nın yani kolusu. Peki silah, ben sana silah veremem ki, veremeyeceğimi sen de biliyorsun. Yahu sen ver gene de. Niye vereyim, yarın bana döndüreceksin bunu.
Kesin olarak
sen döndürecek. Ortaya çıktığından beri bana düşmanca davranmışsın. Evet. Ve şu anda da ben sana bazı şeyler söylediğimde bana düşmanca davranıyorsun. Kaldı ki seninle ben konuşurken başka şey konuşuyorsun. Almanya'da, şu başka yerde, Belçika'da başka şeyler konuşuyorsun. Evet. PKK ile bağlantın sebebiyle başka şeyler konuşuyorsun. Ve bir karambol bu. Şimdi bakın, Türkiye'ye yapılan açıklama nedir? Herhalde 40 gündür. Kobani kurtarılmalı. Türkiye Kobani'yi kurtarmalı. Türkiye diyor ki bak tezkere çıkarıyorum. Gerektiğinde gireyim diyor. Yok, tezkere olmasın. Türkiye Kobani'yi kurtarmalı. Oraya yok, buraya gelme. Ne yapayım silah? Ben sana silah veremem. Söz arasında aslında PYD temsilcileri, Türkiye'den de HDP'den yapan insanlar PYD'ye ve PKK'ya silah vermekten bahsettiler. Başka ne var? İşte PKK'dan bana eleman gelsin. Gelsin. Sen izin ver. Niye ben izin veriyorum ki? Yani 1980'den beri siz girip çıkarken izin istemiyordunuz ki. Tabii. Yani siz de geçiyordunuz. Hadi geç şimdi. Yok, öyle olmaz. Peki savaşacak insan istiyorum diyorsun. Sayın Başbakan açıkladı geçen. 300 küsür militan, PYD militanı silahlarını bırakıp Türkiye'de. Gitmek istiyorlar. Tamam, gidebilirsiniz deniliyor ama gitmiyorlar. Niye gitmiyorlar? Can vermek var orada. Evet, kolay evet, değil evet. ki bu. Burada laf etmek kolay. Olay ne? Belli ki dışarıdan ve içeriden ortaklaşa oluşturulan bir kumpasla bütün bu harala gürele ve o 5-6 Ekim'de Kurban Bayramı'nın 3. günü ve 4. günü kotarılan olayla Türkiye'yi bir karambola getirip Suriye'ye bir şekilde girmesini temin etmeye çalıştılar. Korkunç bir hata olacaktı.
Aynı zamanda çözüm sürecine karşı da bir şey miydi, gözdağı mıydı?
Şimdi çözüm sürecini yürüten zihinle bu olayları tezgahlayan zihin bence farklı gibime geliyor. Çünkü bu belki bir kurmaca da olabilir. Şöyle ki bayramın 3. günü herhalde 5 Ekim akşamı, 5 Ekim'de başladı çağrı, 6 Ekim'de ortalık karıştı. Türkiye'nin 35 vilayetinde bir sürü olay oldu. 40'a yakın insan hayatını kaybetti. Hemen 7'sinde, 6'sında İmralı'dan gelen bir mesajla 7'sinde işte bu işleri kışkırtan Selahattin Demirtaş çıkıp kanter içerisinde bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Burada eğer İmralı'daki kişi bütün bu olayları önce emredip sonra da işte yine devlet kanalıyla gelen bir mesajla durdurma konusunda eğer bir oyun oynuyorsa, ki bana zayıf gibi gözüküyor, belki güç gösterme, ya da şöyle bir şey var. PKK'nın çok da homojen bir yapı olmadığını düşünürsek, içlerinde değişik yapılar olduğunu düşünürsek, Avrupa'dan ya da buradan yapılan bir takım taleplerle bayramın 3. günü rehavet günüdür. 3. ve 4. günü. O rehavet ortamından yararlanıp Türkiye'yi karıştırmaya kalktılar. Selahattin Demirtaş'ın yüz ifadesi ciddi, belki istikballe alakalı çeşitli karanlık noktalar gördüğü için olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük bir adım attı o çağrıyla. Evet. Şu veya bu. Dolayısıyla orası bize karanlık. Ama barış sürecinin bitmesi gerektiğini düşünen birileri var. Yani biz seyredenlerin rahat anlaması için şunu söyleyelim. Biz şu anda bahsettiğimiz şeylerin arka planı çok karmaşık. Niçin? Barış süreci dediğimiz şey sadece silahların bırakılması, huzur ve istikrar değil. Barış süreci dediğimiz şey aynı zamanda Kuzey Irak petrolleri ve Kuzey Irak petrollerinin Akdeniz'e akmasının Türkiye, Kuzey Irak'taki yapı ve Exxon Mobil. Yani bir uluslararası bir konsorsiyum arasında bir anlaşma var. İstikrar olursa bu petrol Akdeniz'e oradan akacak ve bir şekilde bunun yolu bulunacak. Dolayısıyla buradaki kavganın arka planı şu. Eğer bölgede tekrar istikrarsızlık olursa, terör olursa böyle bir hattı hayalinize bile göremezsiniz. İstikrar devam ederse bunu görürsünüz. İstikrar devam ederse uyuşturucu ki son birkaç seneyi hatırlayın. Yani Lice'de, şurada, burada bir sürü tarla imha edildi. Evet. Bunlar hep vardı. Daha önce de vardı bunlar. Niye? Edinemiyordu. Şimdi edildi. Şu anda eskiden 10 kilo 20 kilo uyuşturucu yakalanırdı. Şimdi bakıyorsunuz bazen tonlarca uyuşturucu yakalanıyor. Demek ki terörün finans kaynakları konusunda ciddi bir kararlılık var. Ve bu zincirleme giden bir şey, görünen ve görünmeyeniyle. Bu Türkiye'nin o bölgede artık istikrara kavuşmayı istediği, bunun için taraflarla, kimse bu taraflar, tarafın birisi İmralı'da, biri şurada burada ama belki bunun bence çok daha ötesinde taraflar var. Bunlarla yapılmış bir uzlaşma söz konusu, oraya doğru gidiyor. Birileri de bunu durdurmaya çalışıyor. Nedir o? Çok basit. Bir konsorsiyum, yani uluslararası bir petrol şirketi sizinle beraber o konsorsiyum içindedir. Burada menfaati zedelenen bir başka petrol şirketi, milyar dolarlık menfaatler söz konusu olduğu için ortalığı karıştırmak için birkaç yüz milyon dolar harcayabilir. Bu birkaç yüz milyon dolarla ikna edilebilecek insan ve maalesef bu türden insanların kullandığı cehaletle dolu, sorgu sorma, soru sorma kabiliyetini yitirmiş bir sürü insan da maalesef kullanılmaya hazır. Bütün yaşanan olaylara galiba biraz da böyle bakmak gerekiyor. Burada bütün mevzu gene belki şuraya dönebiliriz. Bir birlik, bir üst akıl oluşturulabilirse bence en önemli mesele İslam ülkelerinin hemen tamamında, İslam aleminin tamamında en ciddi problem cehalet sorunudur. Niçin cehalet sorunudur? Ehem ve mühim. Yani mesela birisi birisini öldürüyor. Bir dakika, sen nasıl öldürüyorsun? İşte ben örgütüm öldürürüm. Bir dakika, bunun fıkhi temeli. Sen nasıl, ben İslamcıyım. Peki senin fıkhi temelinden nasıl oluyor da sen bu insan bireysel ceza veremezsin? Yani haram işliyorsun, Allah korusun. Sen İslamcıyım havasında ortaya çıkıyorsun ama yaptığında cehenneme hak ediyor, cehenneme gidiyorsun sen. Böyle şey olmaz ki. Nedir? Kurallar var. İslam dediğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın emirleridir. Emirleri ve yasaklarıdır. Sen güya İslamcıyım diye ortaya çıkıyorsun. İslam adına bir şeyler yaptım. İslam devleti kurdum, kuracağım diyorsun ama benim gördüğüm kadarıyla sen İslam'a ters şeyler yapıyorsun. Haram şeyler yapıyorsun. Sen bununla nasıl oraya doğru gidiyorsun? Bu soruyu sorabilecek zihinde insanlar yetiştirmemiz gerekiyor. Gaza gelmeyecek. Herhangi bir yere doğru kanalize etmeye çalıştığında bir dakika. Bir dakika, sen beni bir yere götürmeye çalışıyorsun ama burası biraz karışık. Niçin? Yani biraz geriye saralım. Mesela benim kafamda hala sorudur. 2001 İkiz Kuleler. Yani içinde 150 insan bulunan, teorik olarak 150 insan bulunan bir uçağı içinde binlerce insanın çalıştığı İkiz Kulelere gönderip çarptırmak. Bunun İslami tarafı var mıdır? Bence yoktur. Bunun kendine göre fıkhını bulan birisiyle oturup tartışmak lazım. Ya da buna doğru birisini yönlendiriyorsa birisi, bir dakika, senin bireysel ceza verme hakkın yoktur. Ya bana yapılıyor.
Gerçi küreler konusu biraz şaibeli biliyorsunuz. Ha, yani şaibeli. Yani Amerikan Derin Devleti de yaptırmış olabilir.
Hayır, evet. Şimdi maalesef bu buradan hareketle bu tür şeyleri teciviz etmeye çalışan bir zihniyet var. Evet. Temel olarak bunun yanlış olduğunu, fıkhi olarak yanlış olduğunu söylediğinizde talep edildiğinde bir dakika bu yanlış. Bunu diyebilecek
halde. Bunun için bir merciye ihtiyaç var ama.
Bunun için merciye ihtiyaç var. Gerekiyor. Bunun için yaygın eğitim ihtiyaç var. Ve mesela düşünün Sudan, Somali mesela son derece karmaşık. Niçin? 90'lı yıllardan beri orada devlet yok. Devletin olmaması kimilerinin çok hoşuna gidiyor. Ama orada devlet olmadığı için tarım bitti. Niçin? Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Gıda Örgütü. Aa, sizin durumunuz vahim, ben size buğday vereyim, durun dedi. Oradaki yerel üretim bitti. Evet. Ondan sonra da hay Allah, ben size buğday mı veriyordum? Kusura bakmayın, artık vermiyorum dedi ve Somali'de şimdi insanlar açlıkla boğuşuyor. Evet. En kötü bir devlet olsaydı orada en azından buğday üretimi bitmeyebilirdi.
Süremizin sonuna yaklaşıyoruz, şöyle bir bağlayabilirsek.
Yani bağlanacak olan şu. Bence hepimizin Müslümanlar olarak öncelikle dinimizi sağlıklı bir şekilde öğrenmemiz ve ehem mühim, yani basit olayları falan filan bir kenara bırakıp daha önemli olana doğru yönelmemiz, emredilenleri yapıp yasaklananlardan kaçınmaya çalışmamız, bunu işte hep o alışıldık üslup gereği ailemiz, çevremiz ve ulaşabildiğimiz insanlara eğmeye çalışmamız ve ortaklaşa olarak da Müslümanların tamamının en azından ilgili olabileceği bir üst akıla, bir İslam birliğine, Müslümanlar birliğine doğru bir şekilde gayret etmeliyiz. Çünkü mevzi olarak, lokal olarak bir takım şeylerle baş etmek çok zor. Buradan başka yerlere uzanmak çok zor. Ama bütün bu İslam ülkelerinin ortak aklı biraz da geliştirilerek belli bir yerde temsil edilip dünyanın her tarafında belki tavsiyeler, yol yöntem göstermeler şeklinde çalıştırılırsa umulur ki birçok şey daha düzgün gider. İslam ülkeleri rahat eder. Böylelikle dünyada belki daha yaşanabilecek bir hale gelir. Bunun için gayret etmeliyiz.
İnşallah efendim. Çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Sağ olun. Allah inşallah bu konuşmalarımızı da kabul etsin. Dua kabul etsin.
Amin inşallah.
Bir Birlik Zamanı programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta bir başka konukla tekrar karşınızda olmak üzere. İyi günler diliyoruz.